Ayrım 26.
9. Kılavuzu özel sektör olanın. Telefonda Gülten diyor ki, iş çevrelerinin sözcülerini izliyor musun abi? Şahin kesildiler. Hele Sakıp Sabancı'nın bir iki demeci vardı ki görmek lazım. Gördüm. Birisinde esprisini de yapmış Hazret. Diyor ki, IMF önerilerine hap demeyeceğim. Çünkü hapı yuttuk dersiniz. Onun için tablet sözcüğünü kullanıyorum. Bu öneriler acı bir tablettir. Ama acı da olsa içmek zorundayız. Bir an önce uluslararası kuruluşlara IMF'nin yeşil ışığını yaktırmak zorundayız. Hem bu yeşil ışık parlak olmalıdır. Sönük yanarsa hedefe varamayız. Arkasından sözü bağlıyor. Ecevit hükümeti komplekse kapılmadan IMF ile anlaşma imzalamalıdır. Aslan be, lamici mi yok? Bu kadarla kalsa iyi. Dahası dış borçlanmadan korkmamak gerektiğini, borcun yiğidin kamçısı olduğunu söylüyor. Ayrıca yabancı sermayenin ekonominin can kurtaran simitlerinden biri olduğunu savunuyor. Bunun için de yararlı yabancı sermayenin teşvik edilmesi gerekliymiş. Ya şu sözlerin güzelliği, Gülten'i hayran ettiği kadar var. Kıbrıs, AET ve Ege kıta sahanlığı gibi ekonomik ve sanayimiz üzerinde olumsuz etki yapan dış sorunlarımızın ağır baskısını hafifletici ve tamamen kaldırıcı girişimlerde bulunulmalıdır. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğini? Sistem ne istiyorsa verin kurtulalım, bir an önce yabancı kredilerine kavuşalım. Ya TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki konuşmasında söylediği o özdeyişler? Siz sanayide devlet sloganına boş verin. Sanayiye enerji, sanayiye yol sloganına sarılın. Estek köstek. Bu yerli iş çevrelerinin tavrı. Hatırlayacaksınız, size Doktor Ciel'den söz etmiştim. Türkiye'ye yardım konsorsiyumu başkanıdır bu zat. Bir ara Ankara'yı teşrif eylemişlerdi. Öteki hükümetle görüşüp gittiler. Meğerse belli ilkelerde anlaşmışlarmış. Şimdi öğreniyoruz. Nasıl mı? Gayet basit. Yeni iktidar oluşunca konsorsiyum adına Maliye Bakanlığı'na bir mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki, önceki hükümetle anlaşmış bulundukları ilkeler üzerinde yeni hükümetle görüşmeleri sürdürmeye hazırdırlar. Üstelik bu sözleri tam da Ecevit hükümetinin Kıbrıs sorununu çözeyim diye ortalığı tozu dumana boğduğu günlerde diyorlar. Doktor Ciel'in mektubu yazması ilginç. Nasıl ki Deutsche Bank temsilcisinin o sırada Ankara'ya damlaması da ilginç. Besbelli Kıbrıs'ta bir çözüm kokusu aldı bunlar. Nasıl almasınlar birader? Ecevit koskoca denktaşa Kıbrıs'a döndüğü gün Türk ordusu Kıbrıs'a toprak kazandırmak için çıkmadı ki bize dedirtiyor. O zaman sormak lazım. İkili federasyon diye niye ter tepindik, aldılar ki? Yalnız müzarekelere devam arzusu göstermekle kalmıyor, bir de şu ilginç öneriyi getiriyorlar. Biz OECD ülkeleri konsorsiyumu ve IMF kendi aramızda Türkiye'ye önermek üzere ortak bir plan hazırladık. Üzerinde mutabık kaldık. Size bunu önermek istiyoruz. İyi mi? Bunun anlamı, yeni hükümetin karşısında ekonomi darboğazı konuşulduğu zaman kredileri verecek olan 3 ayrı örgüt tek ve ortak bir tutumla gelecekler. Acaba bu bizim pazarlık gücümüzü artırır mı, azaltır mı? Bunu Abdi İpekçi Müezzinoğlu'ndan öğrenmeye çalışmış ama nafile. Bilmem o karşılıklı konuşmayı okudunuz mu? İpekçi ne kadar gerçekçi ve somutsa Müezzinoğlu o kadar kaçamak ve soyut göründü bana. Abdi gazetesi için dişe dokunur bir iki somut önlem sökmeye uğraşıyor ama Müezzinoğlu ya işin farkında değil ya da gerçeği söylemek hesabına gelmiyor. Çocuk aldatmacasına benzer sözler etmiş. Yok efendim, devalüasyondan önce döviz arttırıcı önlemlere başvuracaklarmış da bunun için ihracatı özendirici yollar, işçi dövizlerinin girişini arttırıcı çareler uygulayacaklarmış. Söz gelişi bilmem ne tür bir faiz uygulaması yapılırsa. Yahu, kardeşim bunlar bizimle dalga mı geçiyor? Dış çevrelerin görüşü Doktor Ciel'in mektubundan belli. İç çevrelerin görüşünü Sabancı dile getiriyor. Reçete, malum ilaçlar hazır, hap yaldızlanmış, geriye hükümetin bu hapı bu millete yutturması kalıyor. Hal böyleyken ne o ihracata özendireceklermiş de, işçiler devalüasyon yapılmadığı halde dövizlerini Ecevit aşkına ülkeye bol göndereceklermiş. Hele müezzin oğlunun o kimsenin bilmediği kurnazlık gibi söylediği IMF heyeti gelmeden önlemleri almak fikri yok mu? Dehşet insanda can bırakmıyor doğrusu. Yahu Bilgehan bile akıl etmişti o kadarını, mucize. Lafı uzatmak boşuna. İktidar ne kadar tozutursa tozutsun, kılavuzu besbelli, iç ve dış çıkar çevreleri, özel sektör, en geniş anlamda sistem olacaktır. Tıpkı bundan önceki darboğazlarda olduğu gibi. Malum ya, biz 30 yıldır sistem içerisinde kalkınır, habire darboğaza gireriz. Her seferinde özel sektörün kılavuzluğuyla kurtulmaya niyetlenir, 5-6 yıl sonra kendimizi yeni bir darboğazda buluruz. Galiba o eski atasözünü biraz değiştirip şöyle söylemek lazım gelecek. Kılavuzu özel sektör olan bu ülkenin burnu şeyden kurtulmaz. 1 Şubat 1978. Sağı değerlendirirken. 1. Yoğurdu üfleyenler. CHP kuyrukçusu sosyalist sol son derece tedirgin. Neden diye sormayın, anlamak kolay. Bir solukta kendilerini hem komprador sermayesiyle aynı cephede hem 12 Mart takımıyla kol kola buldular. Ecevit hala aklımın almadığı o tutumuyla AP-CHP ortaklığını önerirken başbakan adı diye Sunay'ı ve Tunç'u da ileri sürmedi mi akan sular durdu. Düşünebiliyor musunuz Sunay'ın başbakan olacağı adı da tarafsız başbakan hem bir kabinede AP'li-CHP'li bakanlar. Yahu bu 12 Mart sonrasında tadını tattığımız ara rejim hükümetlerinden birisi değil midir? CHP'nin konumunu ve tutumunu 1972'den işin garibi tam da Ecevit'in adı geçen Sunay'la Çankaya'daki konuşmasından bu yana iyi izlememiş olan kuyrukçu sol tedirgin olmasında kim olsun? Aslında bunların dramını anlıyorum. 12 Mart öncesinde barışçı olduğundan, silah ve darbe gibi yollara karşı çıktığından Ecevit'i eleştirirlerdi. 30 yıl boyunca NATO standartlarına göre beyni yıkanmış bir silahlı kuvvetlerden umdukları doğrultuda bir hareketin gelemeyeceğini hesaplayamamak yanlışı içindeydiler. Ağır ödediler bunu. O zaman sütü fazla sıcak içip ağızlarını yaktıkları için 1973'ten beri yoğurdu üfleyerek yiyor, yani Ecevit'i destekliyorlar. Oysa köprülerin altından çok sular aktı. Ne Ecevit 1965 programını savunduğu yerdedir artık, ne de CHP dipten gelen dalganın çalkalandırdığı sosyalizme yönelik sınıf partiliğini üstlenmeye hazır CHP. Diyeceğim, kuyrukçu sol 10 yıldır bir ihtilal geç kalıyor, olayları değerlendirmekte. Nedeni de basit. Bunların ağababaları 40'ından sonra Marksistliğe heveslenmiş, eski mizah yazarlarıdır. Daha fazlası ellerinden gelmez ki. Bayram değil, seyran değil. Niye soldaki bazı zevatın ayağına basıyorum? Efendim, büyük sermaye ile aynı düzeye düşmeleri canlarını sıkmış ya, olmadık açıklamalar denemektedirler. Oysa büyük sermaye olayının ülkemizdeki durumunu hiç anlamamışlardır. Usulen kapitalin ve finans kapitalin kapitalist devlette hükümete egemen olması, onu egemenlik aracı olarak kullanması diye klasik bir tanım vardır ya, habire onu tekrarlar dururlar. Para babaları Ankara'da hükümet yapar, hükümet bozar sütunlarında. Aynı para babaları Ecevit'in hükümetini yapmaya kalkışıp da çuvallayınca ne diyeceklerini şaşırmaları olağan sayılmalı. Oysa ülkemizde devlet eliyle burjuvazi yaratıldığını ileri sürenler de kendileridir. Ayrıca doğrudur bu. Cumhuriyeti yani demokratik devrimi yapan kadro ulusal burjuvaziye sahip değildi. Çoğunluğu komprador olan Osmanlı burjuvazisi işbirlikçi nitelikleri dolayısıyla devrimden sonra yurdu terk edince esnaftan ihracatçıya kadar her türden tüccar ve sanayicinin yaratılması gerekti. İsmet Paşa hükümetleri de buna çalışmışlardır. Menderes hükümetleri de. Başarmışlardır da. Bugün Türkiye'de burjuvazi varlığını ve gücünü hissettiriyorsa onlar sayesindedir. Yalnız böyle bir burjuvazi 1950'den sonra iktidarda söz sahibi olmak için bürokrasiyle kapışsa da bir kere geleneksel devlet yapımızdan, ikincisi varlığını buna medyun olduğundan son sözü söyleyemez. Bugüne kadar da söyleyememiştir. Örnek çok. İsmet Paşa'mızın devri saadetinde İstanbul'un en kalantor tüccar ve sanayicilerinin varlık vergisi felaketine uğrayıp Aşkale'de kürek mahkumu gibi taş kırarak borç ödediklerini unutmadık. Bu bir. Hani diyeceksiniz ki o zaman tek parti dönemiydi ya Menderes dönemi? Hazretin kafası bozulunca en büyük iş adamlarına posta koyup vatan cephesine girmelerini istemesi, başta Vehbi Koç hepsinin kuzu kuzu isteğine uyması neyi vurguluyor? O her yerde hazır ve nazır yüksek sermaye sınıfının ancak bizim kuyrukçu solcuların kafasında var olduğunu mu? Şaka bir yana, son 30 yıllık gelişme çarpık tutulmuştur. Emperyalizmin bunu bilerek böyle tuttuğunu, bizim enayilerin kandığını artık belledik. Çarpık tutulmuş bir gelişmede, ticaret burjuvazisi de, sanayi burjuvazisi de dışa bağımlı oluşturulur. Ham maddesinden kredisine, pazarlamasına kadar. Dövizlerin, transferlerin geçtiği yer ise hükümet kapısıdır. O ki Demirel hükümet kapısını tutuyordu. O da şu gelişmiş burjuvazimize bile rahatlıkla kafa tutabilirdi. Birinin dövizi gecikti mi adamlar duman oluyor baksanıza. O halde diyeceksiniz ki ülkemizde sermaye sınıfı ile iktidar arasındaki ilişki ast üst ilişkisi değildir. Gittikçe iktidar, siyasal iktidar aleyhine gelişir görünen diyalektik bir ilişkidir. Demirel, Amerika'nın, Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Türkiye'ye uygun bulduğu kalkınma modeline sırt çevirdiği andan itibaren niteliğinde önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. Artık krediler, transferler ona bağlı olamayacaktır. Zira dışarıdan kesilecektir. O zaman da bu kesilmeyi önleyecek uysal, ılımlı ve ilerici iktidarlar gerekir. Yoksa bu hınzır sermaye sınıfı Ecevit tarafına bu yüzden dönmüş olmasın? Baksana bir aylık iktidarda 100 milyon dolar kredi bulmuşlar. Hem bunu ağızlarıyla söylüyorlar. Daha önce dışarıdan kredi sağlayan temaslarda bulunduklarını şaşkın Üstünel bizzat açıklamamış mıydı? Temas ettikleri kimlerdi acaba? Şu Ergenekon'un kabul etmediği Dünya Bankası heyeti olmasın? 4 Ağustos 1977 2. Hani hür teşebbüsle kalkınıyorduk? Demirel'in United Press International Ajansı'na söylediklerini okudunuz mu? Okumalıydınız. Bir zamanlar Amerika'nın, Para Fonu ve Dünya Bankası'nın sistemin uygun gördüğü kalkınma modelini Türkiye'ye uygulasın diye seçtiği politikacının nereden nereye gelmiş olduğunu görecektiniz. Demirel, Amerikan Ajansı'na Türkiye'nin bağımsız politika güdeceğini söylüyor, Kıbrıs sorununu Amerika'nın burnunu sokmasını anlayamadığını, hele askeri yardım işi ve Amerika-Türkiye ilişkilerini bu sorun çerçevesi içinde ele almasına şaştığını tekrarlıyor. Sonunda Sovyetlerle ilişkilere sözü getirip, Türkiye'nin hangi kaynaktan olursa olsun kredi almaktan çekinmeyeceğini sözlerine ekliyor. Tamam mı? Sağcı iktidarlar, bu arada Demirel iktidarları hep sanmışlardı ki NATO Türkiye'nin bedava silah deposudur. Amerika'da sanayileşmemiz için istedikçe para alabileceğimiz saf dil Sem amca. Son 30 yılda en az 3 kere bunun böyle olmadığını gördük. O zaman nazikane hatırlatması bize düşüyor. Acaba Amerikalılarla büyük angajmanlara girdikleri, Türkiye'yi bu sayede küçük Amerika yapacaklarını söyledikleri sırada hain suçlamalarıyla hapse attıkları sosyalistlerin dedikleri akıllarında mıdır? Diyorduk ki kapitalizmin emperyalizm aşamasında uluslararası dev tekerlerin yeryüzünde cirit attığı bir ortamda az gelişmişlikten kapitalist yolla kurtulmak, kapitalist liberal görüşle kalkınmak olmayacak şeydir. Kim ki bu işe kalkışır, sonunda tırnaklarını kırar. Türkiye gibi ülkeler sorunsuz, dertsiz ve belasız bir kalkınma istiyorlarsa, kapitalist olmayan bir yol seçmeli, akıllıca bir plan hazırlayıp onu uygulamalıdırlar. Sosyalistlerin adı haine çıktı. Çoğu dediklerinin bedelini cezaevlerinde yıllarca yatarak ödedi. Sağcı iktidarlar, bu arada Demirel iktidarları ise Amerikan telkinleri ve akıllarıyla sözüm ona kalkınmaya başladılar. Sonuç ortadadır. Vırt zırt Amerika'nın ve denetimindeki uluslararası kuruluşların baskısı, memlekete dışarıdan zorla benimsetilmek istenen bir kalkınma modeli, tüketim sanayine öncelik, bunda da dışa bağımlılık, daha çok kırsal kalkınma, turizm, ormancılık vesaire ayakları. O ki Demirel Türkiye'nin bununla yetinemeyeceğini anlayıp dümeni ağır sanayileşmeye doğru kırmıştır. Yandı. Güvendiği dağlara kar yağıyor. Birden onu paraşütle başbakanlığa indirenlerin gözünde işe yaramaz bir adam haline geliyor. Kafasındaki kalkınma planının uygulamak için de gidip baş düşman bellediği sosyalist ülkelere, bu arada Sovyetlere avuç açıyor. Peki kim haklıymış? Demirel mi, sosyalistler mi? Türkiye'de ağır sanayileşme projeleri, farkında mısınız, hep kamu sektörü projeleridir. Neden? Amerikancı kalkınma modelinde ağırlık özel sektöre verilir, özel sektörün de hafif sanayiyle, tüketim sanayiyle ilgilenmesi istenir. Bizde de öyle olmadı mı? Adı büyük sanayiciye çıkmış nice iş adamımız aslında sütçülük, şerbetçilik, gazozculuk yapmaktadırlar. İş, yeni demir-çelik fabrikaları kurmaya, petrokimya tesisleri örgütlemeye, savaş sanayi ya da elektronik sanayi yatırımları yapmaya geldi mi, özel sektörden hayır yok. Gelsin bizim baba kamu sektörü. Gelsin Atatürk dönemi yadigarı, Etibanklar, Sümerbanklar. Amerikalıların yıllar yılı özel sektöre devredilmesi için tepindikleri, onurumuzu yücelten ulusal kuruluşlar, gelsin sanayide devlet. Türkiye'nin dahil olduğu emperyalist sistemin gerçekleri odur ki, özgür girişimle ülkeyi kalkındıracağını iddia eden kapitalist liberal partilerin liderleri, sonunda çareyi kamu sektörüyle, devletten devlete kredilerle kalkınmada bulmuşlardı. Bunu anlamaları için 30 yılın geçmesi, iki hükümet darbesinin, birkaç darbe provasının yaşanması, nice nice kargaşalıkta, nice nice canın feda edilmesi gerekmiştir. Oysa Türk sosyalistleri, ama sahicileri, CHP'den bozma olanlar ya da CHP'ye kuyrukçuluk eden 27 Mayıs ilericileri değil, daha o zaman bu işin olmayacağını, kalkınma için kapitalist olmayan bir yol seçilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Endüstrileşme bir kere kaynak sorunudur ya, onun kadar önemli bir de teknoloji sorunudur. Bizim hızlı sanayicilerin lisansla aldıkları teknoloji modası geçmiş teknoloji. Ruslar bile bizi sanayileştiriyorlar ama acaba en son teknolojiden yararlandırıyorlar mı kuşkuluyum. Asıl olan sanayileşmenin ulusal kaynaklara dayalı, ulusal teknolojiyle gerçekleştirilmesi. Bunun için de Mustafa Kemal'in ta İzmir İktisat Kongresi'ni açarken lüzumundan söz ettiği bir say, misak-ı millisinin, yani ulusal emek andının ilanı. Kemal Paşa diyordu ki, nasıl bir siyasal misak-ı milli ile bütün bir millet birleşerek kurtuluş savaşını kazanıp tam bağımsızlığımızı siyasal anlamda elde ettiysek, şimdi ulusal bir emek andı içerek bütün millet birleşip o bağımsızlığı ekonomi alanında da pekiştirelim. Yapmadık, yapamadık. Önüne gelen bir tarafa çekti. Şu gün bile aslında memleketin bağımsızlığı, geleceği, yükselmesi söz konusu iken, baksanıza erbabı siyaset nelerle uğraşıyor. 5 Ağustos 1977. 3. Sağ var, sağcık var. Evet biliyorum, sağlıklı bir durum muhakemesi yapmaya işçi sınıfının tutumunu saptayarak başlamakta yarar vardır. Biliyorum ya, sağın ve solun yerli yerine oturtulmasında alışa geldiğimizden daha farklı bir yaklaşımın gerekli olduğunu öteden beri savunduğumdan önce biraz bu konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Nasıl mı? Elbette kafadan atarak değil, bir örnek seçerek. Türkiye'de 27 Mayıs ilericileri nedense Türk sağını topyekün Amerikancı olarak göstermeyi marifet bellemişlerdir. Gerçekte 27 Mayıs'ın kendisinde ne miktar Amerikancılık olduğunun anlaşılması dikkatli bir araştırmacı ve incelemeci için vazgeçilmez bir uğraş olabilir. Ben kendi hesabıma Aynanın İçindekiler dizisi romanlarını yazmak amacıyla soruna eğildikçe akla durgunluk veren şeylerle karşılaştım. Neyse, konumuz o değil. Ne diyorduk? Bir ülkede sağ mutlaka Amerikancı mı kalır? Toplumcuların durumlarını ve ülkelerinin durumunu değerlendirirken bu sorulara kesin ve açık cevaplar getirmeleri lazımdır. Ben size yaşadığım bir örneği aktaracağım. Oradan Türkiye'de bazı değerlendirmeler yapmak yoluyla iyi kötü ipuçları yakalayacağız. Dünya alem bilir ki General de Gaulle sağcıydı. Hem de öyle az buz sağcı değil ha. Komünistlere sımsıkı düşman, Komünist Partisi'ni vatan ihanetiyle eş tutan bir sağcı. Hangi konuşmasını dinlemişsem arasında bir yerinde adını anmadan PKP'ye adı zehirli eleştiriler yönelttiğini görmüşümdür. Ha işte, bu De Gaulle sağcıydı ama Fransa'da De Gaulle'ün ve partisinin dışında bir sağ daha vardı. Daha ziyade ortanın hemen sağındaki ve solundaki bağımsız cumhuriyetçilerden, sağcı radikallerden, Hristiyan demokratlardan oluşan bir sağ ki, General De Gaulle de, partisi de hiç haz etmezdi bu sağ. Basbayağı köpek muamelesi eder, onlarla ikide bir koalisyona girdiği için eski Sosyalist Partisi'ni de SFIO küçümserdi. Şimdi dudaklarınızda bükülen soru işaretini görür gibiyim. İyi ama ne fark vardı aralarında bu iki sağın? Basit bir fark. De Gaulle ve partisi Amerikancı değildiler. Amerika'nın NATO'yu ve Atlantik Paktı'nı kendi çıkarları için kullanmasına, öteki pakt ülkelerine istediği koşulları kabul ettirmesine karşıydılar. Fransa için bağımsız bir dış politika, bağımsız bir savunma politikası düşünüyorlardı. Nitekim bunu uygulamak için de Atlantik'ten Urallara kadar bir Avrupa fikri çevresinde Ruslarla pekala uyuştukları gibi NATO'nun askeri kanadından da çekildiler. Amerika, De Gaulle bunları yaparken cin ifrit oluyor, Amerikan ajansları generali yerin dibine batırıyordu. Amerikancı sağ ise ılımlı ilerici, uysal bir alternatif olarak muhalefetteydi. Ancak De Gaulle öldükten sonra Valéry Giscard d'Estaing'in başkanlığıyla iktidar olabildiler. Şimdi Fransa sağında eski başbakan Chirac'la yeni başbakan Barr arasındaki çekişme gerçekte Chirac'ın kişiliğinde De Gaulle'cu sağın Amerikancı sağa karşı muhalefete geçmesinden ileri geliyor. Bu kadar lafı şuraya gelmek için ettim. De Gaulle ki komünizmin ve komünistlerin düşmanıydı, Moskova ile son derece iyi ilişkilere girdiği zaman Fransız komünistlerinin durumu ve tutumu ne oldu? Generale ana avrat düz gitmeyi sürdürdüler mi, politikasını şiddetle eleştirdiler mi? Yoksa De Gaulle'cu sağın Amerikan ve NATO egemenliğinden kendini kurtarmak için Moskova ile bir denge aramasında yarar görüp alttan alta bu politikayı yani De Gaulle'cu sağı desteklediler mi? Bileniniz çoktur. Fransız Komünist Partisi, De Gaulle'ün iktidarı boyunca eleştirilerini daha çok iç politikadaki sosyal sorunlara çevirmiş, dış politikada sağcı iktidarın NATO'ya karşı bağımsızlık, Doğu bloku ile iyi ilişkiler ve yakınlaşma eğilimlerine dil uzatmamıştır. Neden akıllılık bunu gerektirir de ondan. Türkiye'de de iki sağ olduğu artık elle tutulacak kadar açık görünüyor. Bu sağlardan eski SFIO'nun yerini tutan CHP'nin de içinde olduğu kanat NATO'cu, Amerikancı bir görünüm içindedir. Buna karşılık 1965'ten bu yana Amerika ile arasının açıldığı açıkça görülen kanat, dalgalana dalgalana Sovyetlerle iyi ilişkiler, yakın dostluk, Amerika'ya ve NATO'ya karşı duraksamalı bir uzaklaşma göstermektedir.